Ayrım 21.
Fakat onu başka türlü bir tedbirle atacaktım. Vatanı kurtarma görevi sırasında İttihatçılık ve İttihatçılar onun hem en büyük desteği hem de en büyük kösteğiydi. En büyük desteğiydi çünkü bağımsızlık savaşının örgütlenmesi ancak siyasal bakımdan aktif kadroların desteğiyle olabilirdi ve bu kadrolar genellikle İttihatçılardan oluşuyordu. Buna karşılık İttihatçı-İtilafçı çatışması ve ayrımı topluma o denli işlemişti ki bağımsızlık savaşının bu gruplardan birinin tekelinde ya da en azından denetiminde olması öteki grubun eyleme karşı tutum takınmasına yol açacaktı. Nitekim uzun süre Mustafa Kemal'in iddiatçı olduğu propagandası etkin bir biçimde kullanılmıştı. Oysa gerçek tam tersineydi. Mustafa Kemal Paşa çoktan iddiatçılık dönemini kapamış, zaten hiçbir zaman denetleyemediği bu örgüte karşı olumsuz bir tutuma girmişti. İstanbul gazetelerinin de ulusal bağımsızlık savaşını iddiatçılara mal etmesi üzerine Sivas Kongresi'nde kongreye bütün katılanlarca edilecek bir yemin kabul edildi. Bu yeminin metni şöyleydi. Saadet ve selameti vatan ve milletten başka hiçbir maksadı şahsi takip etmeyeceğime, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilhasına çalışmayacağıma, mevcut fırakı şahsiyeden hiçbirinin emeli siyasetine hadim olmayacağıma vallahi billahi. Hiç kuşkusuz bu durum başında bulunduğu eylemi bütün siyasal çekişmelerin üstünde tutmak ve ulusu ardında yek vücut olarak birleştirmek isteyen Mustafa Kemal'in çok işine gelmişti. Böylece hem kendi eyleminin bütünlüğünü sağlıyor, güç kazandırıyor, hem de İttihat ve Terakki ile tarihsel hesabını görmüş oluyordu. Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul Meclisi mebusuna dağıtılana dek ülkeyi heyeti temsiliye başkanı olarak yönetmişti. İçinde komutanların da bulundukları bu heyet, günlük işlerle, askeri ve siyasal konularla uğraşıyordu. 4. 4. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi. İstanbul Meclisi mebusanının dağıtılmış olması Mustafa Kemal Paşa'nın çok işine yaramıştı. O güne dek sürekli biçimde tüm Anadolu için tek yönetimin temsilcisi olma savaşımında ve savında bulunan Kuvayi Milliyeciler, yalnız belli derneklerin bir araya gelmesi yoluyla değil, Ulusal Meclisi Anadolu'da toplama yoluyla da toplumun tek ve biricik temsilcisi oldukları dünya aleme ilan etmiş olacaklardı. İstanbul'daki meclis işgalci güçler tarafından dağıtıldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa hemen Ankara'da bir meclis toplama hazırlığına başladı. Daha önce belirtmiş olduğum gibi bu meclisin seçimi bugün alışageldiğimiz yöntemden oldukça farklıydı. Mustafa Kemal'in meclisin toplanması ile ilgili bildirisine dikkatle bakıldığında seçilecek kişilerin güvenilir ikinci seçmenlerce seçilmesinin öngörüldüğü anlaşılır. Heyeti temsili adına imzaladığı bildiride Mustafa Kemal seçimi yapacak olanları şöyle sıralıyordu. 1. Kazalardan çağrılacak olan ikinci seçmenler. 2. Liva merkezindeki ikinci seçmenler. 3. Liva İdare Meclisleri ve Belediye Meclisleri üyeleri. 4. Liva Müdafaa-i Hukuk İdare Heyeti üyeleri. 5. Vilayet Merkez Heyeti üyeleri. Vilayet İdare Meclisi üyeleri ve Belediye Meclisi üyeleri. 6. Vilayet Merkezi, Merkez Kazası ve Merkeze Bağlı Kazaların ikinci seçmenleri. Bütün bu kişiler bir araya gelip toplanacaklar ve seçimi tek oturumda yapacaklardır. Görüldüğü gibi meclise seçilecek olanların seçim işlemi genellikle resmi niteliği olan kişilerce ve bir ölçüde müdafaa-i hukuk kuruluşlarının denetiminde yapılacaktı. Bildirinin kolordu komutanlıklarına da gönderilmiş olması bu seçim işinin önemli ölçüde denetim altında tutulduğunun bir işareti olarak alınabilir. Yeni meclisin toplanma kararı ve seçim genelgesi İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgalinden hemen 3 gün sonra Anadolu'ya yayılmıştır. Bu tarih Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışından tam 10 ay sonradır. 10 ayda Mustafa Kemal Paşa gibi bir devrimcinin sivil ve asker yönetime egemen olmakta çok büyük bir güçlük çekmemiş olduğu düşünülebilir. Nitekim kendisinin belirttiğine göre Dersim, Malatya, Elazığ, Konya, Diyarbakır ve Trabzon dışındaki yerlerde hiçbir güçlükle karşılaşmadan seçimler yapılmış ve milletvekilleri Ankara'ya yollanmıştı. Mustafa Kemal Paşa bu yerlerdeki direnişi oralardaki rüesai memurini mülkiyeye bağlıyor ve halkın gerçeği anlar anlamaz seçime katıldığını söylüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık sorunu. Mustafa Kemal Paşa bir yandan heyeti temsiliye başkanı olarak yeni meclisin toplanma çağrısını yapıyor, öte yandan da özellikle dış güçler karşısındaki meşrutiyeti düşünerek dağıtılan İstanbul Meclisi Mebusanı Başkanı Celaleddin Arif Bey'e aynı çağrıyı onaylatmak istiyordu. Aslında işin en başında İstanbul Meclisi'ne başkan seçilmek istemesinin ardında böyle pratik nedenler de yatmaktaydı. Nitekim daha o zaman bunu açıkça Mazhar Müfit'e söylemişti. Oysa Celaleddin Arif Bey hiç oralı değildi. Henüz Düzce'de olan Celaleddin Arif Bey ile yapılan telgraf haberleşmesi sonunda Mustafa Kemal durumu şöyle görüyordu. Ben fevkalade selahiyeti haiz bir meclisin Ankara'da içtimasına karar verirken bizim kanun-ı esasimizde böyle bir meclisin toplanabilmesine dair bir işaret olmadığını elbette bilirdim. Fakat kararımı verebilmek için böyle bir işaretin mevcudiyet ve Adem'i mevcudiyetini düşünmek asla hatırıma gelmedi. Bundan başka duçarı taarruz olan meclis azalarından kurtulabilenler ile Vilayet ve Elviye Mecalisi İdaresinden intihab olunacak ikişer aza ile birlikte Meclis-i Mebusan'ın yeniden eski şekil ve mahiyetinde toplanmasını asla hatırıma getirmedim. Bilakis büsbütün başka mahiyet ve selahiyette daimi bir meclis teşkil etmeyi ve bu meclise tasavvur ettiğim inkılap safahatını beraber geçirmeyi düşündüm. Bu satırlarından da açıkça anlaşıldığı gibi Mustafa Kemal Paşa devrimini yapmak için yeni bir meclis kurmak ve buna dayanmak istiyordu. Kafasındaki asıl kurum ise gerçek anlamıyla bir kurucu meclisti. Atatürk buna kendi deyimiyle Meclis-i Müessisan diyor. Çünkü amaç rejimi değiştirmektir. Model ise Fransız devrimi modelidir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanınca yine kimin başkan olacağı sorunu hemen gündeme gelir. Durum Erzurum Kongresi'nden beri gözlenen durumdur. Birçok kişi farklı nedenlerle Mustafa Kemal'in başkanlığına karşı çıkmaktadır. İşin ilginç yönü Mustafa Kemal'in buna karşı koyuş yönteminin eski taktikleriyle aynı oluşudur. İlk sözü alır, nesnel koşullar içinde önerdiği çözümleri ve yaptığı işleri gözler önüne serer, kendisinin doğal ve eylemli lider olduğunu vurgular. Ayrıca kendine karşı alınan tutumları açıklayıp bir anlamda kendi seçmenlerinin yargıçlığına ve vatanperverliklerine sığınır. Yine ilk sözü alır Mustafa Kemal Paşa. Önce Ankara mebusu olarak söz aldığı halde genel durum hakkında uzun açıklamalarda bulunur. Bu açıklamalarında vurguladığı nokta izledikleri siyasetin milli siyaset olduğudur. Mustafa Kemal Paşa milli siyaseti panislavizm ve panturanizm karşıtı olarak kullanmaktadır. Bir başka deyişle gerek tarihsel gerekse güncel koşullar çerçevesinde o gün için her türlü yayınlacılığı ve serüvenciliği yatsımaktadır. Bizim vuzuh ve kabiliyeti tatbikiyle gördüğümüz mesleki, siyasi, milli siyasettir ifadesinin hemen ardından hayalperestliğe karşı çıkmakta, tarihin ifadesi budur, ilmin, aklın, mantığın ifadesi böyledir demektedir. Bu genel açıklamalardan sonra Mustafa Kemal Paşa, meclise bir hükümet kurulmasının zorunlu olduğunu belirtir. Yeni açılan meclise yetki ve sorumluluklarını bildiren bir konuşma niteliği taşıyan söylevinin bu kısmında Mustafa Kemal Paşa çeşitli duraksamaları ortadan kaldırmak için belli ilkeleri açıklamaktadır. 1. Hükümetin kurulması bir zorunluluktur. 2. Geçici olarak bir hükümet başkanı ya da bir padişah kaymakamı belirlemek kabul edilemez. 3. Mecliste odaklaşan ulusal iradenin vatanın yazgısına egemen olduğunu kabul etmek esas ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi hem yasama hem de yürütme yetkilerine sahiptir. Atatürk nutukta, daha sonra gizli bir oturumda kendisinin başkan seçilmesinin sakıncalarını belirterek dikkatleri çektiğini söylüyor. Bugün artık gizli oturumların tutanakları elimizdedir. Atatürk'ün nutukta söz ettiği gizli oturum 24 Nisan 1920 tarihinde yapılan 2. Birleşim'in 4. oturumudur. Bu oturumdaki konuşması genellikle olduğu gibi bir mantık ve taktik olayıdır. Turanizm ve İslamizme yabancılar korktukları için sahip çıkmadığını anlatarak işe başlıyor paşa. Böylece hem ulusal bağımsızlık savaşının siyasal açıdan da başarıya ulaştırması için gerekli koşulları düşündüğünü belirtiyor hem de kendi deyimiyle hududu milliye içeriden karşı çıkılması olasılıklarına karşı önlem almış oluyor. Burada ilginç bir yaklaşım var Mustafa Kemal'in. Bir ehli salip muharebesini önlemek için İslamizm yapmadıklarını belirtmekle birlikte bit tabi selamet ve necat için yegane menba kuvayi alemi İslamiyet olmuştur diyor. Daha sonra bütün sınırlardaki durumları çözümleyerek bir anlamda ulusal sınırların gerekçesini anlatıyor. Bu çerçevede Araplarla olan ilişkilerimizi uzun uzun irdeledikten sonra Ermeniler ve Ruslarla olan gelişmeleri de dikkati çekiyor. Özellikle Bolşevikler hakkında söylediği şu sözler çok ilginç yaklaşımları belirtmektedir. İşte bu itibarla âli ıtlak bizimle Bolşeviklik arasında münasebat şayanı tetkik ve teemmül olur. Bir zamanlar oldu ki Bolşevikler noktayı nazarlarını daha da umumileştirdiler. Hiçbir kimsenin, hiçbir milletin adat, ahlak-ı hususiyelerine ve milliyet esaslarına muarız değiliz. Yalnız istibdada karşı emperyalistlere karşı düşmanız. Biz Avrupalıların Bolşevizm'den korktuklarını ve bizim Bolşeviklerle tevhid-i efkar ve hareket edeceğimizden daima kuşkulanmakta olduklarını nazarı dikkate alıyor ve daima düşünüyorduk ki böyle bir şeye mecbur olmaksızın amali milliyemizin dahilinde muayyen bir hudutta bizim şerait-i hayatiyetimiz, şerait-i istiklalimiz temin olunursa, bu satırlardan açıkça anlaşılan gerek ulusal bağımsızlığa olan düşkünlük gerekse bunu Batı dünyası içinde gerçekleştirmek arzusudur. Bu noktada Atatürk'ün Batı'ya karşı yürüttüğü fakat Batı içinde gerçekleştirmek istediği bağımsızlık savaşının bütün diyalektik öğelerini görmek olanaklıdır. Paşa daha sonra İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlerle olan ilişkiler üzerinde de durur. Padişah hükümetlerinin onlarla olan işbirliğini sergiler. Yunanlıların da ancak büyük devletlerin desteğiyle varlıklarını sürdürdüğünü belirtir. Bu arada başta Anzavur olmak üzere ihanetler üzerinde de durur. Padişahın durumunda da değinen Mustafa Kemal, Vahdettin'le doğrudan temas yanlılarına şöyle sesleniyor. Farz edelim ki resmi ve hususi her türlü temas mümkündür. Ne anlamak istiyoruz bu temastan? Millet istiklalini, tamamiyet-i mülkiyesini, makamı hilafet ve saltanatın müstakil ve masum olmasını vicdani bir emel telakki etmiştir. Bunun için burada çalışıyoruz ve çalışacağız. Halife-i Müslimi'nin bundan başka bir şey düşünmesine imkan tasavvur ediyor musunuz? Ben şahsen hiçbir şey düşünmem. Zat-ı Şahane'nin ağzından aksini işitsem mutlaka bunun icbar ve tazyik altında olduğuna hükmederim. Vahdettin'i saf dışı bırakmak için çok güzel bir fırsatı da Fevzi Paşa'nın Maresal Fevzi Çakmak, Anadolu eylemine katılmak istemesi üzerine yakalıyor ve bunu hemen konuşmasında değerlendiriyor. Önce padişahın kendilerine karşı ilan ettiği fetvayı düzmece diye niteliyor, daha sonra da şu örneği veriyor. Bu kabineden evvel Harbiye Nazırı Fevzi Paşa Hazretleri namus ve haysiyet ve şerefi itibariyle kendisini yakından tanıyan arkadaşlarımızın tahtı tasdikatına olduğu üzere şüphe ve tereddüt edilmeyecek efsaf-ı güzideye maliktir. Bir emrinde İngilizlere hürmet edeceksiniz, İngilizlerin emrini dinleyeceksiniz, böyle hareket etmediğiniz takdirde mahvolacağız. Bu tarzı hareketi hamiyet-i vataniyenizden rica ederim diyor. Ve bazı zayıf mukameleli insanlar, ihtimal ki vaziyet başka türlüdür, bu kadar muhterem bir arkadaş böyle desin. Biz böyle bir teenniye lüzum görmedik ve bunun düşman tarafından not edildiğine hükmettik. Kaçırdığı yaveri Salih Bey buraya geldi ve aman dedi, Harbiye Nazırı süngü altındadır. Zorla imza ve imza ettiriyorlar. Evamire ehemmiyet verilmemesi lüzumunu bildirmek için beni gönderdi. Ve bugün o zat-ı şerif Tahris-i Gıriban geliyor, Gevye'de bulunuyor. Bir saat evvel kendisiyle görüştüm. Görüldüğü gibi Fevzi Paşa, Mustafa Kemal'in açısından tam zamanında Anadolu'ya geçmektedir. Tam Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır ve meclisin padişah karşısındaki tutumu tartışılırken, İstanbul'da kalanların baskı altında olduğunu belirten canlı bir kanıt olarak padişahın etkisini yok edici bir görev yapmıştır Fevzi Paşa. Atatürk'ün kendisine olan saygısını buna bağlamak gerekir. Fevzi Paşa'nın önceleri yalnız Anadolu eylemine değil, Mustafa Kemal Paşa'nın kişiliğine de önemli itirazları vardı. Bu nedenle Fevzi Paşa'nın Anadolu'ya katılmasının önemi çok büyüktür. Pek doğal olarak İstanbul hükümetinin ve Halife-i Sultan'ın bu durumu Mustafa Kemal Paşa tarafından padişah ile doğrudan temas isteyenlere karşı da bir koz olarak kullanılmıştır. Mustafa Kemal Paşa bütün bu açıklamaların sonunda kendisinin başkanlığı konusuna geliyor. Önce arkadaşlarının hepsinin kullandığı terim tekmil arkadaşlarımdır, kendisinin başkanlığından yana olduğunu söylüyor. Daha sonra ulusun iradesinin en önemli gerçek olduğunu ve bunun meclisçe temsil edildiğini belirtiyor. Sonra da konuşmasını şöyle sürdürüyor. Daima bu vahdetleri, bu mevcudiyetleri şu veya bu şahsın üzerinde temerküz ettirmek, hatta İngilizlerin yeni günlerde yani İstanbul'u işgal sırasında İngilizlerin hükümete verdikleri notada benim ismim zikredilmiştir. Bu adamı reddediniz, bu adamı telin ediniz denilmiştir. Bu adam red ve telin olunursa mevcudiyet-i milliye esasen yoktur. İkincisi, dahili memlekette bütün millete karşı menfi propagandalarda bulunuyormuş. Esası yoktur. Bu hakikat olmamakla beraber düşmanların elinde bir silahtır. Bu mazur-u nazarı dikkat-i aliyenize arz ediyorum. Millete yapılan menfi propagandalardan yine mesele şahsi olarak gösterilmektedir. Bu da bittabi fevkalade tesirat yapar. Bu itibarla maksadımızın ihtisali için düşmanımıza silah verecek her türlü hususattan tevakkü etmeniz iktiza eder. Yalnız ve yalnız bir şey düşünmeye mecburuz. O da memleketin halasıdır. Burada mevzu bahis olacak şahıs meselesi, hatır meselesi değildir. Bütün hayakka vuzuhla vakıf olan isabetli kararlarınızı vermenizi maruzat-ı selifemde işaret ettiğim gibi memleketin menfii namına temin ederim. Memlekete istiklal temin edileceği güne kadar bir fert olarak bütün mevcudiyetimle çalışmaya mukaddesatım namına söz vermiştim. Bu sözü burada tekrar etmekle kesbi şeref eylerim. Alkışlar. Görüldüğü gibi paşa bu etkileyici ve kapsamlı konuşmasında aynı paragrafta yabancıların isteğine uyularak kendisi reddedilirse ulusal varlığında reddedilmiş olacağını söyledikten sonra son derece belirsiz bir menfi propaganda kavramından söz etmekte ve bunu seçilmesinin sakıncası olarak dikkate sunmaktadır. Bu konuşma aslında kendisinin nutukta ifade ettiği gibi meclisin seçilmesinin sakıncaları hakkında uyarmaktan çok seçilmesinin gerekçelerini ve seçilmemesinin sakıncalarını belirtmeye yönelikti. Nitekim hemen konuşmasından sonra söz alan Antalya Milletvekili Hamdullah Supi, reisin intihabı ruznamemizde dahil olan mevat arasındadır. Fakat Paşa Hazretlerinin verdiği izahattan anlaşılıyor ki, yavaş yavaş büyüyen tehlikeye karşı emir verecek, zatı veya zevatı aramızdan terhis etmek ve ona selahiyet vermektir diyerek meclisin bu konuşmadan nasıl etkilendiğini açıkça belirtiyor. Başkan seçtikten sonra meclisin yaptığı ilk işlerden biri 29 Nisan tarihinde hiyaneti vataniye yakasını kabul etmek oldu. Böylece yasama hakkı ile birlikte yargı hakkının da kullanılması için istiklal mahkemelerinin temeli atılıyordu. Mustafa Kemal meclisi göstermelik olarak değil iş görmek için kurmuştu. Meclis iradesine karşı Mustafa Kemal'in iradesi. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni topladıktan sonra onu günün değişen ve her yöne çekilebilecek akımlarına karşı sürüklemeye bırakmak niyetinde değildi. Tam tersine Türkiye Büyük Millet Meclisi, onun için kendi deyimiyle inkılapların birlikte gerçekleştirileceği bir araçtı. Yalnız eylem birliği açısından değil, aynı zamanda otoritesinin de hukuksal kaynağını oluşturan bir araç. Bu yüzden belli durumlar ortaya çıktığı ve meclisin iradesi kendi iradesine ters düştüğü zaman hiç duraksamadan doğru bildiği biçimde kendi eylemini sürdürmüş ve meclisi de kendisini izlemek zorunda bırakmıştı. Bu konudaki en doğru yargılardan birini yine Falih Rıfkı dile getirmiştir. Söyler, inandırır, zora getirir, susturur fakat meclissiz yapamaz. Açılıştan hemen sonra Kavaklı Fevzi Paşa'nın, Fevzi Çakmak, İstanbul'dan gelmesi ve mecliste padişahın aciz durumunu anlatarak İstanbul'a Mustafa Kemal'i destekleyici bir konuşma yapması Atatürk'e çok yardımcı olmuştur. Meclis ile Mustafa Kemal arasındaki ilk önemli çatışma 4 Eylül 1920 tarihinde çıkar. Bu tarihte Tokat Milletvekili Nazım Bey 89'a karşı 98 oy ile İçişleri Bakanlığı'na seçilir. Bilindiği gibi o dönemde bakanlar doğrudan doğruya ve tek tek meclis tarafından seçilmektedir. Seçim sonrasını Atatürk şöyle anlatmakta. Nazım Bey dakika fevdetmeksizin bütün istical ve felaket anlamına gidip ifrazı vazifeye başladı. Bedehu, heyeti icareye reisi de bulunmam hesabı ile beni ziyarete geldi. Ben Nazım Bey'i kabul etmedim. Meclisi âlinin masar-ı itimat ve intihabı olan bir vekili kabul etmemekle ihtiyar ettiği muamelenin mahiyet ve nezaketini elbette takdir ediyordum. Fakat memleketin büyük menfaati beni bu yolda harekete mecbur tutuyordu. Bit tabii hareketimin sebebini izah ve israf edeceğimden ve izah edeceğim noktanın meclis âlice de mühim görüleceğinden emindim. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa tıpkı Falih Rıfkı'nın dediği gibi davranmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın bütün kararları ince taktik hesaplarıyla birlikte gerçekleştirilmiştir. Örneğin Dağınık Kuvayi Milliye'den örgütlü ordu sistemine gitme düşüncesini bile Ali Fuat Paşa'yı Moskova elçiliğine yollayarak gerçekleştirmeye başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın Çerkez İtem karşısındaki tutumu da aynı biçimdedir. Son ana dek örgüt heyetleri göndermiş, karşılıklı konuşmalarda bulunmuş, sonunda Tevfik ve Etem kardeşleri kendi kendilerinin halatlarıyla köşeye sıkıştırarak sorunu çözmüştür. Örneğin 1. İnönü Savaşı'nda Çerkez Etem, Yunanlılara katılıp ihaneti kesinleştikten sonra Mustafa Kemal'in söylediği ''Ben zaten biliyordum, iş çoktan bu vaziyetteydi. Fakat işleri vakitsiz nasıl bozabilirdim?'' sözü onun bu zamanlamasının kesin kanıtlarından biridir. Bir anlamda Çerkez Etem'e başka seçenek bırakmamış olması dikkatle uygulanmış bir taktiğin zaman içindeki sonucu değil midir? Mustafa Kemal bir yandan meclis içi taktiklerle uğraşırken öte yandan dış ilişkilerde de özel bir dikkat istiyordu. Padişah hükümetin varlığını sürdürmesi örneğin Londra konferansında sorunlar çıkarmıştı. Atatürk iç işlerde gösterdiği dikkati ve beceriyi dış ilişkilerde de koruyordu. Esas olarak Sevr Anlaşması'nın küçük değişikliklerle kabul ettirilmesi amacına dönük bu konferansta İstanbul hükümetini temsil eden heyet asıl söz sahibinin Türkiye Büyük Millet Meclisi adına gelenler olduğunu bildirince dış ülkeler açısından Mustafa Kemal eyleminin önemi ve yasallığı büyük ölçüde artmıştı. Buna karşılık Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in meclisin onayı dışında yabancı ülkelerle ikili anlaşmalar yapmaya kalkması Atatürk tarafından uygun karşılanmamıştı. Nitekim bu durumu sonradan Atatürk gerekçelerinde uzun uzun anlatarak nutukta açıkça kınamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam bağımsızlığa gölge düşürecek hiçbir anlaşmaya tahammülü yoktu. Mustafa Kemal bütün bu noktaları büyük bir duyarlılıkla izliyordu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması. Gerek seçimlerin yapılış biçimleri, gerekse İstanbul'dan katılanlarla yeniden seçilip gelenler arasındaki farklılıklar, Mustafa Kemal'in meclis başkanı olarak istediği yolda çalışmalar yapmasını güçsüzleştiriyordu. Günümüzde oligarşinin demir yasası diye bilinen ve genellikle gerek kapitalist, gerekse sosyalist sistemlerde bürokratikleşme eğilimlerinin her türlü örgüt içinde bir azınlığın yönetim ve denetimine gittiği görüşü, 1920 Türkiye'sinde işlevsel bir niteliğe sahipti. Aslında Michel'in büyüyen örgüt yapıları için geliştirdiği oligarşinin demir yasası iki temel değişmeye dayalıdır. Birinci temel değişme büyümedir. Örgüt zamanla o denli büyür ki artık siyasal bir parti içinde bile herkesin doğrudan doğruya yönetime katılması olanaksızlaşır. İkinci temel değişme uzmanlaşmadır. Gerek yönetim gerek iletişim sorunları o denli karmaşıklaşmıştır ki bunların içinden ancak yüksek uzmanlık düzeyinde olanlar çıkabilirler. Üstelik bu eğilimler nesnel ve zorunludur. Tümüyle demokratik katılımdan yana olan ve bu inancı güçlü nitelik taşıyan örgütlerde bile ister istemez ortaya çıkar. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla bir yandan Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle dışarıya karşı istediği meşrutiyet sağlanırken öte taraftan oligarşinin demir yasası işlemeye başlıyordu. Bu kaçınılmaz olmanın da ötesinde zorunlu bir gelişmeydi. Bağımsızlık Savaşı sonrası reformlar kadar Bağımsızlık Savaşı'nın kendisinin başarılmasında da kaçınılmaz bir işlev sahibi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında son derece hızlı ve etkin kararlar almasını gerektiren bir savaş döneminde özellikle eş cinsten olmayan niteliğiyle önemli bir ayak bağı olabilirdi. Bir ayak bağı olmak için her özelliğe de sahipti. Ayrı cinsten olmanın ötesinde çok üye Mustafa Kemal'i anlamaktan da anlayınca onaylamaktan da çok uzaktı. Düşmanın kovulma yöntemleri dahil hiçbir konuda düşünce birliği yoktu. Birçok serüvenci ve çıkarcı da meclis sandalyelerini kapabilmişti. Mustafa Kemal Atatürk, Michel'i bilmiyordu ama devrim yöntemlerini ve örgütsel alışmanın yarar ve zararlarını, erdem ve sıkıntılarını biliyordu. Mustafa Kemal bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisine sağlayacağı yararları biliyor, öte yandan savaş içinde gerekli olan hızlı karar alma mekanizmasını engelleyeceğinden korkuyordu. Bir kaygısı da sonradan yapacağı reformlara karşı çıkılmasıydı. Bu nedenle daha baştan bir takım önlemler almıştı. Bunların başında meclisin seçim mekanizmasına kendi görüşünü benimseyenlerin egemen olmasını sağlamak geliyordu. Bu çalışmamda ben özellikle meclis için yapılan seçim mekanizmasını aynıyla aktararak bu konuya dikkati çekmek istedim. Çünkü Mustafa Kemal'in devrimci dehası ve örgütçü niteliğini en iyi belirleyen örneklerden biridir yeni meclisin seçilmesi. İşin ilginç yanı olayın önemini kendisi de büyük nutukta belirtmektedir. Malum halinizdir ki 1. Büyük Millet Meclisi'ne milletçe aza intihab olunurken Anadolu ve Rümeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin heyetleri de Müntehibi Saniyeler Meydanı'nda bulundular. Bina nazaran denilebilir ki Büyük Millet Meclisi heyet-i umumiyesi ile aynı zamanda Anadolu ve Rümeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin siyasi bir grubu mahiyetindeydi. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa açıkça kendisiyle hemfikir bir meclis oluşturmaya çalışmıştı. Bu meclis kendisinin tümüyle denetlediği Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bir siyasi grubu olacaktı. Nitekim Tuna'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sivas Kongresi'nin genişletilmiş bir biçimi olarak başlar. Oysa işler beklenildiği gibi gelişmedi. Atatürk, Nutuk'ta 5 ayrı gruptan ve hususi maksatlar etrafında bazı küçük teşekküllerin hali faaliyette bulunduklarından söz etmektedir. Devrimlerin ve savaşın hele ikisi iç içe geçmiş ise tartışmayla yitirilecek fazla zamanı yoktur. Nitekim saltanatın kaldırılması tartışmaları sırasında Atatürk bunu son derece kesin ve açık bir biçimde belirtmiştir. Mustafa Kemal her büyük örgütçü gibi önce oluşmuş bulunan gruplarla işbirliği yollarını arıyor. Bunlar da hiç kuşkusuz iki ana yöntem çerçevesinde toplanmaktadır. Grupların tümünü ortak noktalar çerçevesinde toplamak ya da birini güçlendirerek ötekilerin onu izlemesini sağlamak. Fakat bu yöntemlerin ikisi de sonuç vermeyince Mustafa Kemal Paşa meclisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla bir grup kurmaya karar veriyor. Yeni kurduğu gruptan iki görev beklenmektedir. Mustafa Kemal Paşa, birinci görev, Misak-ı Milli Esasisati Dairesi'nde memleketin tamamiyetini ve milletin istiklalini temin edecek sulhü müsameleti istihsal için milletin bilimum kuvayi maddiye ve maneviyatını icap eden hedeflere tevcih ve istimal edecek ve memleketin resmi ve hususi bilimum teşkilat ve tesisatını bu maksadı esasiye hadim kılmaya çalışacaktır. Görüldüğü gibi birinci amaç tümüyle düşmanın ülkeden kovulmasına yöneliktir. Üzerinde herhangi bir tartışma da yoktur. İkinci nokta ise oldukça ilginçtir. Buna göre yeni grup devlet ve milletin teşkilatını Teşkilat-ı Esasiye Kanunu dairesinde şimdiden peyderpey tespit ve izhara çalışacaktır. 10 Mayıs 1921 günü bu iki madde ve öteki maddeler grubun örgütlenmesine esas olarak kabul edildi. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal kendi eylemini sürekli iki amaçla düşünmüştü. Kurtuluş Savaşı ve yeni bir devletin kurulması bu nedenle de yeni grubun esas ilkelerini bu iki amaca göre belirlemişti. Oysa karşıtları işin ta başından beri onun savaşı kazandıktan sonra devlete el koyacağından ve tüm düzeni değiştireceğinden kuşku duyuyorlardı. Nitekim Hoca Raif Efendi ki Mustafa Kemal Paşa'ya zamanında en büyük desteği vermiş olan vatanseverlerden biridir, Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin adını Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti diye değiştirerek hilafetin ve saltanatın korunmasını amaçlar arasına alıyor. Bununla da yetinmeyerek Mustafa Kemal'in taktiklerini izleyen bir biçimde bu yaptıklarını çevre illere de bildirip örneğin Kazım Karabekir Paşa gibi askerlerle de temasa geçiyor.